Ayrım 16, Yaşam Öyküleri, Dostoyevski, Andrejit, sayfa 149. Ek, 1, 106, Delikanlı, sayfa 22. Ve şimdi bütün bu öğreticiliği renklendirmek için iki tane sıradan olay. Bunları anlattıktan sonra ara vermeksizin bu anlatının son bölümüne geçeceğim. Temmuz'da yani Petersburg'a hareketimden 2 ay önce Maria Ivanovna beni bilinmesinde gerek bulunmayan bir iş için yakınlardaki bir yere göndermişti. Moskova'ya dönerken trende Esmer oldukça iyi giyimli ama çok pis ve yüzü ergenlikli bir delikanlı dikkatimi çekti. Her istasyonda trenden iniyor, koşa koşa gar büfesinde içki içmeye gidiyordu. Kompartmanda çevresine neşeli ve oldukça kaba bir topluluk birikmişti. Bu gürültücü yolcular genç içkicinin sarhoş olmaksızın bunca alkol almasına hayran oluyor ve daha da içmesi için ellerinden geldiğince kışkırtıyorlardı. Aralarından azıcık sarhoş bir tüccarla, Alman gibi giyinmiş, işinin kölesi, ağzı pis pis kokan sırık gibi bir adam bu işten herkesten fazla zevk alıyordu. İçkiye susamış delikanlı pek az konuşuyordu. O yol arkadaşlarının yaygarasını, dudaklarında hep gereksiz zamanlarda koy verilen bir kahkahanın ara sıra kesintiye uğrattığı bir gülümsemeyle dinliyordu. Kahkahanın ardından belirsiz hececikler, tur, lur, lu'ya benzer sesler çıkarıyor. Bunu yaparken de parmağının ucunu burnuna dayıyordu. Tüccarı, uşağı ve bütün ötekileri en çok güldüren de buydu. Ben de yaklaştım ve ne yalan söyleyeyim, davranışlarındaki sersemliğe karşın okumayı bırakmış bir üniversite öğrencisi olan delikanlı bayağı hoşuma gitti. Az sonra senli benli olmuştuk ve trenden inerken beni hemen o akşam saat 9'da Tver Bulvarı'nda bekleyeceğini söyledi. Ben de cep defterime yazdım. Buluşmaya zamanında gittim. Dostum beni de oyununa kattı. Oyun şu, dürüst bir kadın görünce tek söz etmeksizin birimiz kadının soluna, öbürümüz sağına geçiyorduk. En soğukkanlı tavrımızla ve sanki kadının varlığından habersizmişiz gibi son derece açık saçık bir konuşmaya girişiyorduk. Ben cinsel işleri daha yalnızca sözle tanımama karşın, hey gidi tatlı çocukluk konuşmaları, harikalar yaratıyordum. Korkuya kapılan kadın yürüyüşünü hızlandırıyordu. Biz de hızlanıyor, konuşmamızı sürdürüyorduk. Zavallı kadın ne yapabilirdi? Tanık yoktu. Hem sonra polise gidip yakınmak her zaman tatsız bir şeydir. Bu soğuk şakalara tam 8 gün harcadık. Hem de peş peşe. Eğleniyor muydum? Bilemeyeceğim. Başlangıçta bu oyun içindeki beklenmedik yönle hoşuma gitmiş olabilir. Hem sonra kadınlardan tiksiniyordum. Bir keresinde öğrenciye Jean-Jacques'ın itiraflarında bir köşeye saklanıp geçenlerin şaşkın gözleri önünde ansızın erkeklik organını çıkarmaktan hoşlandığını itiraf ettiğini anlattım. Tur lur lusuyla karşılık verdi bana. Korkunç derecede bilgisizdi ve hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. Ona yakıştırmak saf dilliliğine bulunduğum düşüncelerden hiçbirine sahip değildi. Şaşırtmaca sanatı usanç verici bir tek yüzeylilikti. Bu sersem her gün daha az hoşuma gidiyordu. Sonunda ilişkimiz anlatacağım koşullar içinde kesildi. Geleneğimiz uyarınca saygısız bir biçimde alacakaranlık bulvarda hızlı hızlı giden bir genç kızı çevrelemiştik. Olsa olsa 16 yaşındaydı. Belki de çalışarak geçiniyordu. Herhalde evde annesi, ailenin yükünü omuzlarına almış dul bir kadıncağız onu bekliyordu. Gördün mü bak duygusallaştım. Pis sözlerimiz aramızda gidip gelmeye başladı. Kız köşeye kıstırılmış bir hayvan gibi gecenin karanlığında adımlarını hızlandırıyordu. Birden soluk soluğa durdu. İnce yüzünü yarı örten boyun atkısını tek bir hareketle kaldırdı. Işıl ışıl yanan gözleri ortaya çıkıverdi. Oh! Ne alçak insanlarsınız dedi. Ağlayacağımı sandım ama hayır. Bir kaba adamın suratında patlayan en şiddetli tokatı indiriverdi öğrencinin yanağına hem de bütün gücüyle. Delikanlı kızın üstüne atılmak istedi. Ben engel oldum. Kız kaçıp gitti. Yalnız kalınca ağız dalaşına başladık. Yüreğimde birikmiş her şeyi, hiçliğini, bayağılığını haykırdım suratına. O da bana küfretti. Babasız olduğumu ona söylemiştim. Birbirimizin yüzüne tükürdük. Ondan sonra bir daha görmedim onu. Canım çok sıkılıyordu bu işe. Ertesi gün sıkıntım azaldı. Üçüncü gün ise her şeyi unutmuştum. Ancak Petersburg'a döndükten sonra bu sahneyi kesinlikle anımsadım. Utancımdan ağladım ve bugün bile bu anı içimi kemirir. Nasıl olup da bu rezillikleri yapabilmiş ve özellikle nasıl olup da onları unutabilmiştim? Şimdi anlıyorum bunu. Düşün, kendi dışındaki bütün imlemleri temizleyerek beni hak ettiğim acılar için daha başından avutmakta, en büyük suçlarımı bağışlamaktadır. Bu yüzden düşünce benim için bir ana gibidir ama aynı zamanda ahlakımı da bozmaktadır. Öteki olay. Geçen yılın 1 Nisan'ında birkaç kişi Maria Ivanovna'nın evindeki yaş günü toplantısına gelmişti. Birden salona mutfağın önünde terk edilmiş bir çocuk bulduğunu söyleyerek Agrippin girdi. Herkes bulunan şeyi görmeye koştu. Bir sepet içinde ağlayıp duran 3 ya da 4 haftalık bir kız. Sepeti alıp mutfağa taşıdım. Sepete üzerinde şunlar yazılı bir kağıt iliştirilmişti. Sayın iyilikseverler, küçük Arinya'ya acıyın, kutsanmıştır. Hep dua edeceğiz sizler için. Bu mutlu gününüzde en iyi dileklerimizle. Tanımadığınız kişiler. Kendisine büyük bir saygı beslediğim Nikolas Simenovic suratını astı. Üzdü beni ve çocuğu olmadığı halde küçük kızın hemen kimsesizler yurduna götürülmesini istedi. Kızı sepetten aldım. Keskin bir sirkemsi koku yükseldi. Kızı kollarıma yatırıp ona bakmaya karar verdiğimi söyledim. İyi bir insan olmasına karşın Nikolas Simenovic karşı çıktı. Kimsesizler yurdu gerekliydi. Yine de sonunda her şey benim istediğim gibi oldu. Aynı avluya bakan başka bir pavyonda genç ve sağlam karısıyla oldukça yaşlı ve çok içen bir marangoz kalıyordu. Bu zavallı insanların evinde geçen de 8 yıllık evlilikten sonra doğmuş bulunan ve mutlu bir rastlantı sonucu adı da Arinya olan bir kız evin tek çocuğu ölmüştü. Mutlu bir rastlantı diyorum çünkü mutfağa gelip bulduğumuz şeye bakmakta olan kadın bu adı duyunca duygulandı. Sütü daha kesilmemişti. Göğsünü açtı ve yeni Arinya'ya meme verdi. Bir ücret karşılığı çocuğa bakmayı üzerine alır mıydı acaba? Kocasının görüşünü öğrenmeden karşılık veremezdi. Ama hiç değilse bu gecelik çocuğu yanına alabilirdi. Ertesi gün karı kocayla pazarlık ettim ve ilk ay için peşin olarak 8 ruble ödedim. Koca hiç geciktirmeden gidip bunları içki evinde yedi. Nikolas Simenovic büyük bir incelik göstererek bana kefil olmuştu. Kalan 60 rublemi geri vermek istedim ama o istemedi. Bu davranış aramızdaki ağız kavgasını unutturdu. Maria Ivanovna hiçbir şey demiyordu ama içinden beni bu kadar ağır bir yük altına girmiş görerek şaşırıyordu. İkisi de bu konuda en küçük bir şaka yapmadılar. Ben de onların bu inceliği karşısında çok duygulandım. Günde 3 kez Daria Rodionovna'nın evine koşuyordum. Bir hafta sonra kocasından gizli olarak ona 3 ruble verdim. Ayrıca 3 ruble de çocuğun bezlerine harcadım. Ama babalığımın başlayışından 10 gün sonra küçük kızım hastalandı. Gidip hekim getirdim ve bütün gece ilaç yutturmak için Arinya'ya eziyet ettik. Ertesi gün hekim küçüğün iyileşemeyeceğini söyledi. Sorularıma, daha doğrusu serzenişlerime "Ben tanrı değilim" diye karşılık verdi. Küçük hasta ağzı köpük içinde cayır cayır yanıyordu. Aynı akşam öldü. Daha şimdiden her şeyi anlamaya başlamış kara gözlerini bana dikerek öldü. Neden ölüyken bir resmini çektirmeyi akıl edemedim? O gece ağlamak ne demek? Umutsuzluktan bas bas bağırıyordum. Böylesi başıma gelmiş değildi. Maria Ivanovna tatlılıkla beni yatıştırmaya çalışıyordu. Marangoz tabutu kendi eliyle yaptı. Arinya'yı gömdük. Unutamadım bunları. Bu serüven uzun uzun düşündürdü beni. Kuşkusuz Arinya pek pahalıya gelmemişti. Topu topu, bakım, hekim, tabut, cenaze töreni, çiçek hepsi 30 ruble. Moskova'dan hareketime doğru Versilov'un yolculuk için yolladığı 40 rubleden artırarak ve birkaç ufak tefek satarak bu parayı çıkardım. Böylece ana param el değmemiş olarak kaldı. Ama dedim kendi kendime, böyle sağda solda saçma şeylerle uğraşırsam pek ilerleyemeyeceğim. Öğrenciyle yaşadığım serüvenden şu sonuç çıkıyordu. Düşün, çevremdeki her şeyi kapkara edebilir ve bana gerçeklik duygusunu yitirtebilirdi. Arinya ile yaşadığım serüvenden ise düşünün en önemli çıkarlarının bir duygululuk nöbetinin keyfine bağlı olduğu anlaşılıyordu. Çelişik sonuçlar ama her ikisi de doğru. Ek 2. Budala 2, sayfa 228 ve sonrası. Pek sayın prensim, size ne gibi bir hizmette bulunabilirim? Çünkü şimdi beni çağırdınız değil mi? Diye sordu Lebedev bir süre bekledikten sonra. Prens ancak bir dakika sonra karşılık verdi. Ha evet, sorun şu. Size generalden ve kurbanı olduğunuz hırsızlıktan söz açmak istiyordum. Nasıl? Hangi hırsızlık? Hadi canım, gören de bir şey anlamıyorsunuz sanacak. Of, tanrım Lukian Timofeyevich, bu hiç durmadan oyun oynama çılgınlığı da nereden çıkıyor? Para, para, geçen gün bir cüzdan içinde yitirdiğiniz ve Petersburg'a gitmezden önce sabahleyin gelip bana dert yandığınız şu 400 ruble. Sonunda anladın mı? Ha, şu 400 rubleden söz ediyorsunuz, dedi Lebedev gevşek bir sesle, sanki kafasında bir ışık yanmış gibi. İçten ilginize teşekkür ederim prens. Benim için büyük bir iltifat ama sonradan buldum bu parayı. Hem de epey oluyor bulalı. Buldunuz mu? Oh, Tanrı'ya şükürler olsun. Bu sevinç soylu bir yürekten çıkıyor. Çünkü yaşamını güçlükle kazanan, kalabalık bir aileye bakan insan için 400 ruble büyük bir şey değildir. Ben ondan söz etmiyorum, diye bağırdı prens. Hiç kuşkusuz. Hemen kendini toparladı. Paranızı bulmanıza gerçekten sevindim. Nasıl buldunuz? Çok kolay, redingotumu bıraktığım iskemlenin altındaydı. Cüzdan ceketin cebinden döşemeye düşmüştü besbelli. Nasıl, iskemlenin altına mı? Olacak şey değil. Her yanı, her köşeyi aradığınızı söylemiştiniz bana. Nasıl olup da ilk aranması gereken yere bakmamıştınız? İşin aslına bakarsanız oraya da aramıştım. Oraya da baktığımı çok iyi anımsıyorum. Diz çöküp yerlerde emekledim, ellerimle orayı yokladım, gözlerime güvenmeyip iskemleyi bile kaldırdım. Bakıyorum iskemlenin altı boş, hiçbir şey yok. Elimin altında cüzdan da yok. Buna karşın yeniden yoklamaya koyuluyorum. İnsanın bir şeyi mutlaka bulmak istediği, önemli ve üzüntü veren bir şeyi yitirdiği zaman düştüğü alışılmış bir küçüklük bu. Hiçbir şey olmadığını, aradığı yerin boş olduğunu görür ama önemi yoktur. Gene de 15 kere bakar. Evet, doğru ama nasıl oluyor bu iş, hala anlamıyorum, diye mırıldandı aptallaşmış olan prens. Daha önce diyorsunuz, orada hiçbir şey yoktu. Orayı aramıştınız ve sonra birden cüzdanı orada buldunuz, ha? Evet, ansızın cüzdan ortaya çıktı. Prens garip bir tavırla Lebedev'e baktı. Ya general, diye sordu birden. Hangi general, dedi Lebedev, hiçbir şey anlamıyormuş gibi yaparak. Of, tanrım, cüzdanı iskemlenin altında bulduğunuz zaman generalin ne dediğini soruyorum. Daha önce cüzdanı birlikte aramıştınız. Daha önce, ha, evet. Ama bu sefer itiraf ediyorum ki sustum ve cüzdanı yalnız bulduğumu bilmesini istemedim. İyi ama neden? Ya para yerinde miydi? Cüzdana bir göz attım, her şey yerindeydi. Tek bir ruble eksik değildi. Bunu bana söylemeliydiniz, dedi prens, düşünceli düşünceli. Sizi izin verirseniz olağanüstü niteleyeceğim duygularınız arasında. Bir de ben rahatsız etmek istemedim. Zaten ben kendim de hiçbir şey bulmamış gibi yaptım. Paraya el sürülmediğini gördükten sonra cüzdanı örttüm ve yeniden iskemlenin altına koydum. O da neden? Lebedev gülmeye başladı. Bir şey için değil, araştırımı daha ileri götürmek istiyordum, diye karşılık verdi ellerini ovuşturarak. Öyleyse cüzdan hala orada, evvelki günden beri. Yok, hayır, orada ancak 24 saat kaldı. Biliyor musunuz, belli bir ölçüde ben de generalin onu bulmasını istiyordum. Çünkü diyordum kendi kendime, madem ki ben bulabildim, hani deyim yerindeyse adeta insanın gözüne giren, iskemlenin altında açıkça görülen bir şeyi nasıl olur da general fark etmezdi? Birkaç kere iskemleyi alıp cüzdanı iyice açığa çıkarmak üzere başka yere taşıdım ama general onun farkına varmadı ve bu iş 24 saat sürdü. Şurası çok açık ki general pek dalgın, anlaşılır gibi değil. Konuşuyor, öyküler anlatıyor, gülüyor ve sonra birden neden olduğunu anlamadan bana kızıveriyor. Sonunda odadan çıktık. Kapıyı bile bile yarı aralık bıraktım. Her şeye karşın general sarsılmıştı. Bir şeyler söylemek istiyordu. Açıkça belliydi bu. Böylesine yüklü bir cüzdandan korkuyordu. Ama ansızın kızıp köpürdü ve hiçbir şey söylemedi. Sokağa çıkıp bir iki adım gider gitmez beni ekti ve öteki yana doğru uzaklaştı. Ancak akşam handa buluştuk. İyi ama sonunda cüzdanınızı aldınız, değil mi? Hayır, hemen o gece iskemlenin altından yok oldu. Peki şimdi nerede? Bu sözlerden sonra Lebedev ansızın dikleşti ve neşeli bir yüzle prense baktı. Burada canım, dedi gülerek. Ansızın redingotumun eteğinde ortaya çıktı. Bakın bakın, kendiniz bakın, yoklayın. Gerçekten de redingotun sol yanında öne doğru iyice göze batar bir biçimde bir sarkma olmuştu. Dokununca burada bir deri cüzdanın varlığı hemencecik belli oluyordu. Cüzdan hiç kuşkusuz delik cepten ceketin astarıyla kumaşı arasına kaymıştı. İçine göz atmak için onu oradan aldım. 400 ruble böylece yerli yerindeydi. Gene aynı yere koydum ve dünden beri redingotumun eteğinde taşıyorum onu. Böylece yanımda gezdiriyorum, bacaklarımı dövüyorum. Ve hiçbir şey fark etmiyor musunuz? Ve hiçbir şey fark etmiyorum. He he he. Ve biliyor musunuz pek sayın prens, gerçi konu sizin ilginizi çekecek nitelikte değil ama ceplerim hep sağlamdır ve birden bir gecede böyle bir delik. Bu işin aslını öğrenmek istedim ve inceleyince bana öyle geldi ki birisi bu deliği bıçakla açmış. İnanılmayacak şey değil mi? Ya general? Dün bütün günü renk vermedi. Ve bugün de durum aynı, çok sinirli. Ara sıra baküsümsü bir neşe ya da göz yaşartıcı bir duygusallık gösteriyor. Sonra ansızın beni gerçekten korkutacak kadar kızıyor. Ben prens her şeye karşın kavgacı bir adam değilim. Dün handa beraberdik. Birden sanki bir rastlantı sonucuymuş gibi redingotumun kuyruğu o kocaman şişkinliğiyle ortaya çıkmaz mı? General bana surat asıyor, köpürüyor. Çok içki içtiği ya da pek duygulandığı zamanlar bir yana uzun süredir yüzüme bakamıyor ama dün iki kere bana öyle bir bakış baktı ki sırtımdan soğuk terler boşandı. Zaten yarın cüzdanı bulmak niyetindeyim. Ama yarına kadar onunla handa küçük bir gece daha geçireceğim. Neden ona böyle eziyet ediyorsunuz? Eziyet etmiyorum prens, eziyet etmiyorum dedi Lebedev heyecanla. Yürekten seviyorum onu ve sayıyorum da. Şimdi ister inanın ister inanmayın benim için en değerli kimse o oldu. Eskisinden daha çok değer veriyorum artık ona. Bu sözler öylesine bir ciddilikle ve öyle bir açık içtenlikle söylendi ki prens elinde olmadan tiksinti duydu. Onu seviyorsunuz ve bu şekilde acı da çektiriyorsunuz ha? Bakın yitirdiğiniz şeyi bulmanıza yardım edecek biçimde davrandı. Dikkatinizi cüzdan üstüne çekmek için onu iskemlenin altına koydu ve redingotunuzun eteğine yerleştirdi. Böylece size oyun oynamak istemediğini, içtenlikle kendisini bağışlamanızı rica ettiğini açığa vuruyor. Dinleyin beni, özür diliyor. Demek ki duygularınızın inceliğine güveniyor ve siz böylesine dürüst bir adamı nerelere düşürüyorsunuz? Çok dürüst prens, çok dürüst diye yineledi Lebedev. Gözleri ışıl ışıldı. Ve bir tek siz, sayın prens, yalnız siz böylesine doğru bir söz edebilirsiniz. Nedenli günahkar olursam olayım, ben hayranlık derecesinde bağlıyım size. Tamam, karar verilmiştir. Cüzdanı şimdi, hemen şu anda bulacağım, yarına bırakmayacağım. İşte, alın, pek sayın prens ve yarına kadar saklayın. Yarın ya da öbür gün gelir sizden alırım. Ama dikkat edin, gidip cüzdanı bulduğunuzu pat diye suratına haykırmayın. Redingotunuzun kuyruğunda artık bir şey bulunmadığını görsün yalnız, anlar. Sahi mi? Cüzdanı bulduğumu söylemek ve sanki şimdiye kadar hiçbir şeyden kuşkulanmamışım gibi davranmak daha iyi olmaz mı? Hayır hayır diye karşılık verdi prens düşünceli bir yüzle. Hayır hayır artık çok geç. Böylesi daha tehlikeli olur. İnanın hiçbir şey söylemezseniz daha iyi. Ve çelebice davranın ona. Ama pek de aşırı gitmeyin. Ve bilirsiniz işte. Biliyorum prens, biliyorum. Yani izlenceyi uygulamakta epey zorluk çekeceğimi biliyorum. Çünkü böyle bir iş için insanda sizinki gibi bir yürek olmalı. Öte yandan şimdi ben de sinirliyim. Kimi zaman çok yukarıdan bakıyor bana. Hıçkırarak bana sarılıyor ve sonra birden beni aşağılamaya başlıyor. Küçümseyici alaylara boğuyor beni. Hadi bakalım cüzdanı alacağım ve redingotumun kuyruğunu bile bile generalin gözü önüne sereceğim. He he. Hoşçakalın prens, çünkü kuşku yok ki rahatsız ediyorum. Hani deyim yerindeyse pek ilgi çekici duygularınızdan ayırıyorum sizi. Ama Allah aşkına şimdiye kadar olduğu gibi sessizce, sessizce, sessizce. Sorun kapandığı halde prens eskisinden daha sessiz durdu. Ertesi gün generalle yapacağı görüşmeyi bekledi sabırsızlıkla. Kitabın sonu 12 Ocak 2012 sayfa 156.